Eren Bedri Rahmi. Kara dutum, çatal karam, çingenem, nar tanem, nur tanem, bir tanem. Ağaç isem dalımsın salkım saçak, petek isem balımsın avlum. Günahımsın, vebalimsin. Dili mercan, dizi mercan, dişi mercan. Yoluna bir can koyduğum, gökte ararken yerde bulduğum. Kara dutum, çatal karam, çingenem. Daha nem olacaktın bir tanem. Gülen ayvam, ağlayan narımsın. Kadınım, kısrağım, karımsın. Bedri Rahmi Eyüboğlu Türk şiirinin klasikleri arasına girmiş. Bu dizeleri yazdığında 35 yaşındaydı. Evliydi ve şiirde kadınım, kısrağım, karımsın dediği kadın karısı değildi. Dillere destan Bedri Rahmi Eren Eyüboğlu aşkı bu şiirin ve o ilişkinin gölgesinde yaşandı. Ama onların aşkından geriye eşsiz tablolar, heykeller, şiirler ve doyumsuz aşk mektupları kaldı. Bedri Rahmi 1911 yılında Trabzon'un Görel ilçesinde doğdu. Babası kaymakamdı. 5 kardeştiler. O ikinci çocuktu. Annesinin karaoğluydu. Trabzon Lisesi'nde okuduğu yıllara kadar ne resimle ne herhangi bir başka sanat dalıyla ilgisi vardı. Resim dersi ödevlerini bile abisi Sabahattin Eyüboğlu yapardı. Bir gün hayatının akışını değiştirecek o berbat olay yaşandı. Lise müdürü Şerif Bey, kerrat cetvelini ezbere sayamadığı için bütün okulun önünde aşağıladı onu. Sadece okula değil hayata küstü. O günlerde tuttuğu not defterine şu satırları karalamıştı. Sabık Trabzon Sultanisi'nin meşhur kampanası çalıyor. Derse girmek lazım. Kendimi zorluyorum. Bedri Rahmi Eyüboğlu. Benim resmi seçmeme sebep olan lise hayatımın korkunç derecede ızdıraplı geçmesidir. Ben eğer ressam olduysam liseden kurtulmak için oldum. O kadar kötü, o kadar acı bir lise hayatı yaşadım ki bu beni kendime kıymaya kadar götürebilirdi. Ama bu olay kendine kıymaya değil İstanbul'a götürdü onu. İstanbul'daki bir akrabasına "Burada çürük diş gibi sallanıp duruyorum, beni oraya ne zaman aldıracaksınız?" diye sordu. Liseyi bitirmeden 18 yaşında İstanbul'a gitti ve o günden sonra tam 30 sene Trabzon'a uğramadı. 1929-30 sezonunda İstanbul Güzel Sanatlar Akademisi'ne kaydoldu. O gün önünde yepyeni bir dönem açıldı. Akademide önce Nazmi Ziya'nın, ikinci yılda İbrahim Çağlı'nın atölyesinde çalıştı. Bir gün milletvekili olan babası Çağlı ile karşılaştı. Çağlı, "Ne yap yap oğlunu bir an evvel Avrupa'ya gönder. Benden alacağını aldı. Onun fırçasında bu Türk ressamı dedirtecek kudret var," dedi. Böylece 1931 yılında resim tahsili için kardeşinin yanına Fransa'ya gitti Bedri Rahmi. Kardeşinin bursunu paylaşarak resim çalışacak, hayatının kadınıyla da orada tanışacaktı. Tanıştığı Romanyalı kızın adı Ernestine Leibovici'ydi. Bedri Rahmi'den 4 yaş büyüktü. Zengin bir ailenin kızıydı. Bükreş Güzel Sanatlar Akademisi'nde resim okuduktan sonra Paris'e gelmiş, Andre Lot'un atölyesinde çalışmaya başlamıştı. Bir gün atölyenin kapısı çaldı. Kimse olmadığından Ernestine açtı kapıyı. Kapıdaki adam Bedri Rahmi Eyüboğlu'ydu. Eren Eyüboğlu. Ekseriyetle en son ben terk ederdim Lot'un atölyesini. Oturdu o da bir sandıkta. Cemal Tollu'yu sordu. Bedri ile ilk temasımız bu. Bedri Rahmi beklerken gözü atölyenin duvarına asılı resimlere takıldı. İçlerinden birini çok beğendi. Beğendiği o resim Ernestine'indi. Eren Eyüboğlu. Dedi ki, "Kimin bu resim?" "İşte beni gösterdiler o kız," diye. Yabani bir parça. Yabaniydim ben. Çok sevmiş o resmi Bedri. O cuma günü Cemal Tollu'nun evindeki partiye birlikte gittiler. Bedri Rahmi bu Roman kızına öylesine tutulmuştu ki şaşkınlıktan gömleğinin kolunu Cemal Tollu'nun paletine bastı. Ve bu görünmez kaza onları daha da yaklaştırdı. Eren Eyüboğlu. Ben yardım ettim onun temizlemesine. Oturdum sandalyeye, o da karşımda eğildi. Sonradan bu kızla evlenirim diye düşünmüş. Benim de hoşuma gitti. Değişik bir tipi vardı. Hafta sonu Paris'te müzeleri, sergileri, galerileri gezdiler. Bedri Rahmi, Ernestine'ın yaşadığı Paris'ten kendi yaşadığı Lyon'a dönerken sırılsıklam aşıktı. Ve dönüp de Ernestine'den ilk mektubu aldığı anda bu aşkın karşılıksız olmadığını anladı. 1 Nisan 1932. Bedri, gittiğiniz günden beri nasıl olduğumu size belki tam manasıyla anlatamam ama o günün gecesi çok neşeli olduğumu söyleyebilirim. O kadar sevinçliydim ki herkes benim aklımı yitirdiğimi sandı. Ancak pazartesi günü sahiden de gitmiş olduğunuza karar verdim. Odamın her köşesi bana sizi hatırlattı. Odamın içine sinen sigara dumanı kokusu bile bana artık gittiğinizi hatırlatıyor ve bu yüreğimi sıkıyor. Bana kalan, gün geçtikçe artan bir yalnızlık duygusu. Bu da beni çok hüzünlendiriyor. Benden istediğiniz fotoğrafları bir dahaki mektubumda yollarım. Sabırlı olmalısınız. Zaten fotoğraflar ne işe yarar ki? Onlar ölü, bense hayat doluyum. 2 ayın bir an önce geçmesini, sizin Paris'e gelmenizi bütün kalbimle, bütün gücümle diliyorum Bedri. Lütfen buna inanın. Ernestin. Eren Eyüboğlu. Ondan sonra mektuplar başladı. Bana yazıyor, ben ona yazıyorum. O kadar dalgın ki o zamanlar, mektuba pul yapıştırmıyor, öyle yolluyor. 4 Nisan 1932 Pazartesi. Ernestin. Odamda yapayalnızım. Pastel kutusunu bana ödünç veren bir ressam arkadaşım pastelleriyle bir şeyler yapmaya çalıştım. Yalnızım. Dışarıda yağmur yağıyor ve ben belki de 20. kere mektubunuzu okuyorum. Hatta mektubunuzu okuya okuya ezberledim diyebilirim. Evet Ernestin, mektubunuz bana neler neler ne ümitler vermedi ki. Ya şu 2 aya ne demeli? Ne kadar aptalca ve uzun koca 2 ay. Söyleyin bana, nasıl geçireceğiz bu ayları? Resim yapmak gerek. Deliler gibi çalışmak icap edecek. Tek çıkış yolu bu. Sizden mektupların en uzununu beklerken size kollarımı yolluyorum. Onlara izin verin de sizin yaramaz saç buklelerinizle oynasınlar ve yüzünüzdeki boya lekelerini silsinler. Bedri Rahmi. Bir süre sonra o farazi kollar bizzat uzandı Paris'e. Bedri Rahmi de Lot'un atölyesine girdi. İki sevgili günlerini bitkin düşünceye dek Louvre Müzesi'ni gezerek, atölyede üreterek geçirmeye koyuldu. Artık birbirlerinden ayrılamayacaklarını düşünüyorlardı. Ancak sayılı günler bitti. Bedri Rahmi Londra'ya abisinin yanına geçti. Ernestin ise Bedri'yi yolcu ettikten sonra Paris'e döndü. Bir saat sonra kaleme sarıldı. ''Küçüğüm, sana tasarımlarımı yolluyorum.'' diye yazdı. Bedri Rahmi cevabında ''10 dakikadır yoksun, boğuluyorum.'' diyordu. Artık mektuplarında aşk satırlarının yanı başında aşkla çizilmiş karalamalar da vardı. 1933 yazında bu kez Londra'da buluştular. Bedri Rahmi Türkiye'ye dönüyordu. Asıl ayrılık şimdi başlıyordu. Aşk mektuplarının adresi bu kez İstanbul'du. 2 Eylül 1933. Mimişçik, Concord Meydanı'nın yanındaki bankoların birinin üzerinde uzun süre önce bana söylediklerini hatırlıyorum. Zor günler bizi bekliyor demiştin. Çok doğruymuş. İşte sen Türkiye'ye döndün, ben de Paris'te kalıverdim. Gözlerimden yaşlar fışkırıyor. Bu kez çok uzaklarda ailenin yanı başındasın. Ya ben küçük çocuğun? Yüzüstü bırakılınca neylerim? Başımı çılgınca göklere çevirip bizi kavuşturması için Tanrı'ya dualar ediyor, her gördüğümden senden haberler soruyorum. Gri renkli kapının önünde olduğumu düşlüyorum. Seni bir iskemlenin üzerinde oturur buluyorum. Küçük nonoşum, keşke seni bulabilsem de başucunda kanayan iri gözyaşlarıyla ağlayabilseydim. Neredesin, ne yapıyorsun? Bu cişini unuttun mu? Meraktan ölmek üzereyim. Senden mutlaka haber gelmeli. Bana cömert gözlerini, mini minicik küçücük burnunu öpüyorum diye seslenmeni bekliyorum. Seni çok ama çok arzu eden, bana yaz bütün bunları. Aslan Bucişim, bir an önce yaz. Eylül 1933. Mimişçiğim, sana mektup yazabilmek için çıldırıyorum. Sana mektup yazabileceğim o sakin köşeyi nerede bulmalı? Yarın buraya dönüşümün 5. günü olacak. İyi gitmiyor işler. Fakat bu cişkam, başımı alıp nerelere gideyim? Sana uzun uzadıya, bu ciş işler iyi değil diye nasıl yazayım? Bu şartlarda çalışmamın imkanı yok. Evimiz o kadar küçücük ve nüfusumuz o kadar kalabalık ki, inanılmaz. Bir de bitip tükenmeyen konuklarımız bize hiç soluk aldırmıyorlar. İnanır mısın, gelip haftalarca kalan var. Kendime bir köşecik ayırmama hiç imkan yok. Nasıl çalışabileceğim? Selam size büyük ellerim. Demek hepsi zavallı birer tasarı olarak kalacaklar. Bedri Rahmi Eyüboğlu hakkında tez yazan Turan Erol'a göre o yıllarda Ernest'in sevgilisinden daha ileri düzeyde bir öğrenciydi. Bir mektubundaki ifadesiyle sevgilisine karşı gururla karışık bir kıskançlık duyan Bedri Rahmi kendini sanat çevrelerine kabul ettirme savaşına girdi. Babasının serbest fırka serüveni başarısızlıkla sonuçlanınca İstanbul'a yerleşmişlerdi. 1933-36 arası durmaksızın resim yaptı. Ama ailesinin gözünde lise diploması bile olmayan bir işsizdi ve bu ona dokunuyordu. Ernest'in bu zor günlerde sevgilisinin yanında olması gerektiğini düşündü ve 1933 sonunda Romanya'ya dönmekten vazgeçip İstanbul'a geldi. Bu Türkiye'yi ilk görüşüydü. Onu soğuk bir günde Bedri Rahmi karşıladı. Mutlu ama huzursuzdu. Acaba ailesi Ernest'ini nasıl karşılayacaktı? Eyüboğlu ailesi aniden çıka gelen bu Romanyalı kıza soğuk davrandı. Ama Ernest'in ülkesine dönerken kararını vermişti. Bir dahaki sefere Bedri Rahmi'den hiç ayrılmayacaktı. 7 ay sonra yeniden geldi İstanbul'a. Ama kararını uygulayamadı. Çünkü Bedri Rahmi'nin ailesi ilişkinin kök saldığını fark edince genç çiftin gözünü korkutmak için polisi devreye sokmuştu. Bir gün Gülhane Parkı'nda gezerlerken iki sivil polis Bedri Rahmi'yi alıp götürdü. Karakolda Ernest'in bir Roman casusu olduğunu söylediler. Bu işten vazgeç, aileni düşün dediler. Evde kavga çıktı ama bu gelişmeler onları birbirine daha da yaklaştırmaya yaradı. Ne çare ki ailelerine rest çekip evlenmek için ne paraları ne de daimi bir işleri vardı. Ernest'in yine boynu bükük Romanya'ya döndü. Yanında sevgilisinin 50 tablosunu götürdü. Ona bir sergi açmayı kafasına koymuştu. Böylece Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun ilk kişisel sergisi 1935 yılı başında Bükreş'te açıldı. Ressam askerlik sorunu ve ailevi nedenlerle kendi sergisinin açılışına gidemedi. Giden Türk Büyükelçisi ise resimleri beğenmedi. 2 Ocak 1935. Benim küçücük memişciğim, dün Hasafer Sanat Galerisi'nde senin serginin açılışı vardı. Türkiye'nin Romanya Büyükelçisi Sayın Hamdullah Supi Tanrıöver ve iki yardımcısı Sayın İlhami ve Cevdet Beyler de sergi açılışındaydı. Sanatçılardan, sanat eleştirmenlerinden ve diğer çok seçkin davetlilerden oluşan büyük bir kalabalıkla sergi açıldı. Herkes Türk nerede, Türk nerede diye sordu. Bütün bu gibi sorulara bir sürü mantıklı açıklama bulup buluşturmam gerekti. Neyse bu ciş, tuvallerin duvarlarda şahane durdu. Hepsi çiçek gibi çerçevelenmişti. İnan ki senin serginle kendi sergimden çok daha fazla uğraştım. Sizin Elçi Bey benden açıklamalar istedi ama ben daha iki laf etmeden senin Adalardan Bir Yer Gelir Bizlere isimli tablonla fena halde dalga geçmeye başladı. Bu çıldırmış bir ressamın işi demez mi? Hem de herkesin önünde. Allah'tan modern sanat üzerine bir tartışma başlattılar ve senin ne kadar önemli olduğunu temsil ettiğin ülkenin büyükelçisine bir güzel açıkladılar. Bizim büyük koleksiyoncularımızdan Zombacıyan Efendi seni müdafaa etti. Çok güzel bir konuşma yaptı. Bir şeyler yapmaya çok gayretle çalışan bu genci takdir ediyorum. Oysaki yaşlı parazitler kahvelerde, rahat koltuklarında kahve içip nargile fokurdatmaktan başka bir şey yapmıyorlar dedi. Sonra da sizin büyükelçinize şöyle dedi. Bize söyleyecek bir çift sözü olan bu genç ressamınızı bütün kalbimle kucaklıyorum. O gün Bedri Rahmi'nin hiçbir resmi satılamadı. Ernest'in yine de yılmadı. Artık mektuplarda ailenin huzurunu mu beni mi tercih edeceksin diye sormaya başlamıştı. 1935 yazında yeniden Türkiye'ye geldi. Bedri Rahmi'nin şair dostu Necip Fazıl ona Firuz Ağa'da kaldığı evde bir oda buldu. Ancak bir para meselesinden araları açılınca Necip Fazıl Ernest'ini kapıya koydu. Bedri Rahmi ise kızgınlıkla Necip Fazıl'a verdiği bütün resimleri parçaladı. Son paralarıyla Nurullah Berk'in yaşadığı eve yerleştiler. Ernest'in Eylül başında yeniden Romanya'ya döndü. Ama bu kez evlilik hazırlıklarını tamamlamak üzere. Şimdi Bedri Rahmi Tekel'in sigara kutusuna desenler çiziyor, çevirmenlik yapıyor, Tan gazetesine yazılar yazıyor, ev geçindirmeye hazırlanıyordu. Türkiye'ye yerleşecek müstakbel eşine bir de isim bulmuştu. Eren. 10 Aralık 1935. Sana çok güzel bir isim buldum. Eren. Seni bundan sonra böyle çağıracaklar. Bayan Eren Bedri. Nasıl, hoşuna gitti mi? Anlamı çok güzel. Amacına ulaşmış demek. Ermek fiilinden. Erişmek, varmak. Aynı zamanda senin Ernest'ini de hatırlatıyor. Babanın sana koyduğu isimden çok da değişik bir isim değil. Eren 1936 yılı Şubat ayında bu kez yanında çeyiziyle ve ülkesine bir daha dönmemek üzere İstanbul'a geldi. Artık evlenmeleri gerektiğini Eyüboğlu ailesi de ikna olmuştu. Bedri Rahmi ile Eren 16 Nisan 1936 Perşembe günü Eminönü Belediyesi'nde evlendiler. Eren Fransızca bir davetiye bastırmıştı ama kimseye gönderemedi. Nikaha Eren'in ablası ve yeğeni katıldı. Eyüboğlu ailesindense baba Rahmi Bey ve ağabey Sabahattin. fazla bir kutlama yapılmadı. Yemek, pasta, çiçek de yoktu. Ama hiçbirini umursamadılar. Bedir Rahmi tanışmalarından 5 yıl sonra nihayet gelinine kavuşmuştu. Eren ve Bedir Rahmi Yuboğlu evlendikten sonra zor bir hayata başladılar. Ta ki Bedir Rahmi 1937'de Güzel Sanatlar Akademisi'ne asistan olup düzenli bir gelire kavuşana dek. 1939'da anavatanı Romanya ateş çemberinin içine düşerken bir çocuk dünyaya getirdi Eren. Adını Mehmet koydular. Ancak bebeğin doğduğu hafta Bedir Rahmi askere alındı. Şimdi aşkları, kışladan gönderilen hasret mektupları ve şiirler de sürecekti. Sen yumruk kadarken koptu Mehmet'im kızılca kıyamet. Baban olacak kişi de askerdi. Seni bir nar çiçeği gibi kundağında bırakır, çantasına birkaç roman ve birkaç sel doryan koyup müstahkem mevkiye giderdi. Her gidişinde kendisine şehitlikte münasip bir yer ayırırdı. Senin yaşaman için dua ederdi. Ekim sonu 1940. Sevgili Bedri, Romanya'dan mektup aldım. Evimiz bombalanmış, yerle bir olmuş. Annem iyiymiş ama beni çok görmek istiyormuş. Zavallı anneciğim, onu şimdi çok daha iyi anlamaya başlıyorum. Dur yok, durak yok, dinlenmek yok. Uykusuz geçen, köleler gibi koşturduğum geceler. Bizim Torasancık bana neler neler ediyor. 3 gecedir öksürük onu rahat bırakmadı. Hiç doğru dürüst uyuyamadı. Herhalde diş çıkartıyor da ondan oluyor böyle. Çocuk kaç gündür keyifsiz, kimseciklerin haberi yok. Hani bu çocuğu güya çok seviyorlardı. Yeri geldi mi mangalda kül bırakmıyorlar. Allah'a şükürler olsun, cumartesi bana kocamı geri getirecek. Bu da beni yatıştırıyor. Dönmeni büyük bir sabırsızlıkla bekliyorum. Sana en sevdiğin yemekleri hazırlayacak, karnını bir güzel doyuracağım. Sonra da seni benim canavarca tekniklerimle seveceğim. Eren. Bedir Rahmi askerden izinli geldiği o hafta sonlarından birinde kalbini bir başka kadına kaptırdı. Asistanlık yaptığı Güzel Sanatlar Akademisi'nin heykel bölümüne misafir öğrenci olarak gelmiş çok yetenekli bir öğrenciydi bu. Adı Marie Gerekmezyan'dı. Bedir Rahmi'nin taktığı isimle Karadut. Marie ile Fikret Adil'in evinde gizli gizli görüşmeye başladılar. Karadut, Bedir Rahmi'nin bronz bir büstünü yaptı. Bedir Rahmi ise Karadut'un onlarca portresini. Marie için yapılmış tablolardan birinde Bedir Rahmi çırılçıplak sevgilisini mavi bir atın terkisine atmış kaçırıyordu. Bazı resimlerinde ise Karadut yansımasıyla öpüşürken çizilmişti. Bir portrenin altına ise şu dizeler yazılmıştı. Yalan dünya, yalan dünya, yalan dünya değil misin? Cebişimi bin parçaya bölen dünya değil misin? Bin parçaya bölünmüş olan Bedir Rahmi'ydi aslında. Bir yanda yeni doğmuş oğlu ve eşi, öbür yanda giderek bir tutkuya dönüşen sevgilisi. Karadut'u, çatal karası, çingenesi. Sigara paketlerine resmini çizdiğim, körpe fidanlara adını yazdığım karam, karam, kaşı karam, gözü karam, bahtı karam, sıla kokar, arzu tüter, ılgıt ılgıt, buram buram. Karam, karam, kaşı karam, gözü karam, bahtı karam, sensiz bana canım dünya haram olsun. Bedir Rahmi Karadut için kullandığı çatal karam deyimini Çorum'da öğrenmişti. Askerden döndükten sonra hükümet ünlü ressamı Anadolu'yu resmetmesi için Çorum'a göndermiş ve kalbinin aşkla dolu olduğu o yıllar Bedir Rahmi'nin en verimli dönemi olmuştu. Saz çalan aşıklar, köylü kadınlar, İhdeli gelin gibi unutulmaz resimlerini orada yaptı. Çorum resimlerini 1943'te Ankara Kutlu Pastanesi'nde eşiyle açtığı ilk ortak sergide gözler önüne serdi. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün de gezdiği bu sergi büyük ilgi gördü. Artık herkes onlardan bahsediyordu. Ama sadece sanatlarıyla değil, yaşadıkları bu üçlü aşk sarmalıyla da dilden dile geziyorlardı. Bedir Rahmi'nin Marie Gerekmezyan'la ilişkisini duymayan kalmamıştı. Kendisi de artık gizleme gereği duymuyor, sevgilisine yıllar sonra şarkı olup dillere yerleşecek şiirler yazıyordu. Sitem. Önde zeytin ağaçları, arkasında yar. Sene 1946, mevsim sonbahar. Önde zeytin ağaçları, neyleyim, neyleyim, dalları neyleyim. Yar yoluna dökülmedik dilleri neyleyim. Yar, yar, seni kara saplı bir bıçak gibi sineme sapladılar. Değirmen misali döner başım, sevda değil bu bir fışım. Gel gör beni darmadağın, tel tel çözülüp kalmışım. Yar, yar, canımın çekirdeğinde diken, gözümün bebeğinde sitem var. Bu şiirin yazıldığı 1946 yılında Karadut hastalandı. Türkiye'den ayrılmamak için bir Almanla yaptığı göstermelik evlilik, evlendiği adamın savaş döneminde Çorum'da enterne edilmesiyle fiyaskoyla sonuçlanmış, bu arada kendisi de menenjit tüberküloz kapmıştı. Antibiyotik lazımdı ve Bedri Rahmi dışında ona el uzatabilecek kimsesi yoktu. Bedri Rahmi en kıymetli tablolarını yok pahasına satıp sevdiği kadına ilaç parası yetiştirmeye çalıştı. Ünlü ressamın halen piyasada bulunan resimlerinin çoğu o dönem elden çıkardıklarıdır. Ama ne yazık ki bu çabalarca sonuç vermeyecek ve Karadut 1946'da İstanbul Alman Hastanesi'nde ölecekti. Bedri Rahmi'nin yıllar sonra ölümüne yol açacak içkiyle buluştuğu ve şiirlerinin baş köşesine hüznü koyduğu yıldı o yıl. Hüzün geldi. Türküler bitti, halaylar durdu, horonlar durdu. Al damar, mor damar, şah damar sustu. Bahçeler put kesildi birer birer. Meyveler salkım saçak taş. Bir bulut uçardı, başıboş bedava. Yandığı kül oldu. Hüzün geldi, baş köşeye kuruldu. Yoruldu yüreğim, yoruldu. Ağaç büyük, arkasında koşamam. Kervan yürür, peşi sıra düşemem. Yıldız akar, uçsam da yetişemem. Hüzün geldi, baş köşeye kuruldu. Yoruldu yüreğim, yoruldu. 1 Nisan 1948 akşamı Güzel Sanatlar Akademisi'nde bir yangın çıktı ve akademide ne var ne yoksa kül oldu. Bedri Rahmi gördüğü manzara karşısında gözyaşlarını tutamadı. Aşkından 2 yıl sonra okulu da yok olmuştu. Marie'yi kaybettikten sonra evine, eşine dönmüştü yeniden. Eren onu sabırla beklemiş ve dönüşünde de kol kanat germişti. Karadut'u defnedip gözyaşları içinde eve geldiğinde onu yatıştırıp teselli eden de yine eşi Eren olmuştu. Fırtınalı bir dönemi atlattıklarını ve şimdi her şeye yeniden başlayacaklarını düşünüyordu. Ancak bunun kolay olmadığını çok geçmeden anladı. Marie'nin ölümünden 3 yıl sonra 1949'da bir gün büyük kulüpte düzenlenen bir gecede Bedri Rahmi'den ünlü şiiri Karadut'u okumasını istediler. Şair ayağa kalktı ve eşi yanındayken ölen sevgilisi için yazdığı şiiri okumaya başladı. Karadut. Sen benim mihnet içinde yanmış kavrulmuşum, netmiş, neylemiş, ne olmuşum. Cömert ırmaklar gibi gürül gürül, bahtın karışmış bahtıma çok şükür. Yunmuş, yıkanmış adam olmuşum. Bedri Rahmi bu dizeleri okurken aniden herkesin içinde ağlamaya başladı ve aşk acısının hala küllenmediği anlaşıldı. Eren belki ikinci bir kadınla baş edebilirdi ama bir hayalle işi zordu. Vazgeçti, Fransa'ya gidip Paris'e yerleşmeye karar verdi. Bir yıl orada yaşadı ve Bedri Rahmi eşine ithaf ettiği tek şiirini o yıl onun ardından bir mektupla yolladı. Eren'e mektup. Ne güç bir ağaç misali meyve verebilmek, koruyabilmek tomurcuklarını kurttan, kuştan, yapraklarını kurudan, yaştan. Ne güç mevsimlere dert anlatabilmek, ne güç bir ağaç misali meyve verebilmek, sonra kendi ellerimizle devşirebilmek kendi meyvemizi. Uzatabilmek insanlara, alın taze taze diyebilmek, bir ağaç kadar titiz, bir ağaç kadar temiz, bir ağaç kadar hilesiz, hurdasız ve peygambercesine akmak. Sormadan çektiğimiz çilenin hesabını, meyvelerimizin cana değdiğini duymak. Eren, Paris'ten sevgi mektuplarıyla yanıtladı bu dizeleri. Ancak büyük kulüpteki ağlama sahnesi o mektuplardan birinin satırları arasına sıkıştı. 4 Ocak 1950 Paris. Canuşkam, uzun mektubunu aldım. Ne müthiş bir mektuptu. İçinde her şey vardı. Hatta aşk bile vardı. Çok ihtiyaç duyduğum şefkat bile vardı bu mektubun içinde. Senin çalışma tempona gelince, sakın buna üzülme. Niçin kendini ümitsizliğe kaptırıyorsun? Neden? Sen çalışmana bak. Gerisinde de bir kalem boş ver. Önemli olan çalışmaktır. Çalışma sevinci de çalışa çalışa gelir. Ben de sanat şaheserleri yapmak için çalışmıyorum ama bütün gücümle, tüm varlığımla çalışıyorum. Kaybettiğim zamanları yakalamaya çalışıyorum. Çalışma sevincimi tekrar yakalayabilmek için elimden geleni yapıyorum. Bazen de çalışma sevincimi yakalayabilmeye başladığımı fark ediyorum. Ama sende başka nedenler de olabilir tabii. Kulüpte bir gece şiir okumuştun hani, hatırladın mı? Gözlerinden birden yaşlar döküldüğünü görünce içimin karardığını hissetmiştim. Sesin nasıl titremişti. Tüm bunları hatırlıyor musun? Sanki böğrüme kızgın bir ütü yapışmış gibi olmuştum. O gece senin seneler sonra bile olsa yanıp tutuştuğunu anlamıştım. Bedri'nin ruhuna insanüstü bir gücün acıyıp ona güç vermesi için dua etmiştim. Ruhunun çektiği acıları Allah dindirsin. Allah sana resim yapma sevinci versin ve bizim yanımızda yaşamaktan mutluluk duyabilmeni mümkün kılsın. Eren. Sonunda bu dualar gerçek oldu. Bedri Rahmi ruhunun çektiği acıları yeniden kapandığı resim atölyesinde dindirdi ve sonunda oğluyla eşinin yanına döndü. İşte yeniden ilk tanıştıkları yıllardaki gibi Paris'teydiler. Döndükten sonra 1950'li 60'lı yılları çok önemli eserlere, büyük ölçekli duvar panolarına imza atarak geçirdiler. Oğullarını Kanadalı bir kızla evlendirdiler. Çalışarak, üreterek, sergileyerek aynı evde baş başa diz dize yaşlandılar. 1974 geldiğinde Bedri Rahmi birdenbire hastalandı. Hastalığını içkiyle alakalı bir siroz sandı ama aslında pankreas kanseriydi. Bu kendisine söylenmedi. 1974'ün 21 Eylül'ünde 63 yaşında hayata veda etti. Mezar taşına Sevinsin şiirinden iki dize yazıldı. Bir can verdi bize bin alır. Gideriz gözümüz arkada kalır. O gün Bedri Rahmi'yi defnettikten sonra Eren'le oğlu eve döndüler. Eren Eyüboğlu 35 yaşındaki oğlunu masada karşısına oturttu. Babanı uğurladık dedi ama şunu bilmeni istiyorum ki ona çok kırıldım. Yaşadığı ilişkiyi unutmadım. Hiçbir kadın aşağılanmayı kabul etmez. Buna katlandımsa bil ki sadece senin hayatın kararmasın diyedir. Eren Eyüboğlu'nun Karadut konusunda söylediği ilk sözlerdi bunlar. Bir daha da bu konuda hiç ağzını açmadı. 1988'de İstanbul'da öldü. Sevda üstüne. Bütün kitapları yakmalı. Sevda üstüne ne söylemişlerse yalandır. Kitaplara göre insan karanlıkta yüzüne bin mumluk lamba tutulmuş, gözleri yüreği kamaşmış insandır. Aptaldır, hastadır, kahramandır. Bütün kitapları yakmalı. Sevda üstüne ne söylemişlerse yalandır. İçinde bir tek suret yaşayan yüreğe yürek mi derler? Bir tek yaprak veren dalın boynunu burarlar. Bir tek meyve veren dalı keserler. İnsan dediğin bir buğday tarlası gibi olmalı. Esti mi rüzgar, bir değil milyonlar için esmeli. Bir tek meyve veren dalı kesmeli. İnsan dediğin derya misali. Üstünde milyonlarca dalga, içinde kıyametler kopmalı. İnsan dediğin derya misali, uçsuz bucaksız olmalı. Gel çıkalım sevgilim gel, gel kurtulalım birler hanesinden. Çekelim gidelim bir uçtan bir uca. Açalım yüreğimizin kapılarını sonsuza kadar. Sevelim, sevelim, sevebileceğimiz kadar.